Selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bir Gece Sohbetleri programıyla daha yeniden ekranlarınızdayız. Şu anda bizleri Gaziantep Olay TV ekranlarından izliyorsunuz ve Mavi Karadeniz Radyo'dan da sizlere sesleniyoruz. Aynı zamanda harunyahya.tv internet sitemizden de yayınımızı takip edebilirsiniz inşallah. Değerli hocamız Sayın Adnan Oktar ilerleyen dakikalarda aramızda olacaklar. Şu anda Doktor Oktar Babuna ve Altuğ Berker bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Elhamdülillah çok iyiyiz.
Allah'a çok şükür.
Siz nasılsınız?
Maşallah ben de iyiyim. Yine diğer hatırlatmalarımızı da yapalım inşallah. Soru ve görüşlerinizi bizlere ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Ve harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerimizden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz inşallah. Evet. Altuğ Hocam ve Oktar Hocam nasıl başlayalım inşallah?
Bu atomdaki iman hakikatleri saymakla bitmiyor. Hakikaten derinliğine inildiğinde çok muhteşem bir düzen var.
Evet.
Hatta yani bazı bir kısım fizikçilerin düzensizlik olarak söyledikleri şey de aslında bir düzenden kaynaklanıyor. Sadece şu anda bilim adamlarının anlayamadığı bir düzen olmuş oluyor. Mesela kuantum mekaniği düzeyinde bakıldığı zaman bunun hiçbir şekilde rastlantısal olmadı. Çünkü rastlantılar daima bir bozgun meydana getirir, bozulma meydana getirir. Halbuki baktığımız zaman maddenin yapısı 15 milyar yıldan beri, 14 milyar yıldan beri en ufak bir bozulma göstermiyor. Yani hiçbir şekilde rastlantıya yer yok. Mesela işte elektronların hareketleri, birbirleriyle çarpışmamaları sadece şu bile kanıtlıyor. Bunun çok büyük bir kontrol eden sonsuz aklın olduğunu, yani Allah'ın yarattığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Mesela atomun olağanüstü özellikleri var. Onlardan kısaca bazılarına değinelim böyle hakikaten. Çok ilgi çekici. Atomu oluşturan en küçük parçacıklar biliyorsunuz proton, nötron ama onların da daha ufakları artık kabul ediliyor bugün. Mesela protonları oluşturan kuarklar var.
Kuark.
Elektronları oluşturan da leptonlar deniyor. Bunları bir arada tutan da ayrıca mesela protondaki bu kuarkları bir arada tutan gluon denen parçacıklar var. Bunlar da protondaki bu parçacıkların birbirinden ayrılmasını engelliyor. Dolayısıyla alt yapısı da çok büyük muhteşemlik gösteriyor. Fakat bunun da altına inilmeye kalkıldığında bu sefer de yoklukla karşılaşılıyor. Bu çok ilginç işte. Yani aslında Allah'ın bizim anladığımız anlamda dışarıda varsaydığımız, var olduğunu varsaydığımız maddenin aslında yokluktan yaratıldığını görüyoruz ki Kur'an'da da mutabık böyle bu şekilde.
Tabii,
mesela evet.
Sözünü bölmek istemiyorum ama evet. Güncellik önemi de olan bir konu. İsviçre'de atomla ilgili deney yapılıyor.
Evet.
Değil mi? 10 milyar dolar mı, 10 milyar euro gibi büyük bir rakam oraya o bütçe ayrıldı ve büyük bilimsel çalışmalar yapılıyor. Geçen günler, geçen haftalar ona sahne oldu değil mi? Elektronları yüksek hıza getirip yüksek ısı elde etme ve alt parçacığı, tanrı parçacığı diye adlandırdıkları parçacığı bulma yolunda. Dünyanın gözü oradaydı, İsviçre'deydi. Ve atom altı parçacıklarla ilgili önemli bilimsel deneyler devam ediyor. Bununla birlikte tabii önemli keşifler de devam ediyor. Tabii Big Bang adını verdikleri büyük patlama, yani kainatın yoktan var olduğu anı artık bilim kabul ediyor. Ve onun üzerine bilimsel çalışmalar devam ediyor.
Evet, evet. O anı tekrar yaşatmaya yönelik neredeyse değil mi hedefleri hocam? Hani imkansız tabii ki bu ama.
Evet, yani yaşatmaya yönelikten ziyade bir de en son yani çok çeşitli yönlerden bakıyorlar. En son baktıkları o Büyük Hadron çarpıştırıcısında parçacıkların oluşumunu ortaya koyan bir madde alanının veya ufak daha ufak parçacıkların olduğunu varsayıyorlar. Higgs bozonu diye bu standart model dedikleri bir model var fizikte. Bu standart model biliyorsunuz 4 tane temel kuvvet var. Bundan daha önce bahsetmiştik. Yer çekimi, elektromanyetik kuvvet ve nükleer kuvvetler. Zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler.
Evet.
Bunlardan güçlü nükleer kuvvet protonları ve nötronları atomun çekirdeğinde bir arada tutan bir kuvvet. Çok büyük bir kuvvet bu aslında. Yer çekiminden mesela kat yani milyarlarca kat daha fazla bir güçlü bir kuvvet. Bu parçacıkları bir arada tutuyor. Zayıf nükleer kuvvet var, elektromanyetik kuvvet var. Bu elektrik ve manyetik alanları birleştiren bir şeyden ortaya çıktı bu.
Evet.
Bir de yer çekimi var bildiğimiz gibi. Deniyor ki bu Higgs bozonu denen parçacıklar standart modele göre maddenin oluşumunu sağlayan parçacıklar. Yani madde Higgs alanında ki bu Edinburgh Üniversitesi'nden Higgs isimli bir fizikçinin ileri sürdüğü bir teoriydi. Daha doğrusu hipotez hala çünkü kanıtlanmış değil. Bu şekilde madde varlığa oluşuyor diye bir iddia ortaya almıştı. İşte bu Higgs parçacıklarını ortaya koymaya çalışıyorlar ve buna da Tanrı parçacığı diyerek aslında tabii bunlar hepsi bakın nereye bakarsanız bu detaylarda detaylara indiğiniz zaman mutlaka yaratılışı gösteriyor.
Evet.
Mesela Einstein'ın işte şeye bakış açısı yer çekimini biliyorsunuz genel görecelikte açıklamaya çalışmıştı. Çok ilginç aslında o da. Şunu iddia etti Einstein. Dedi ki bu yer çekimi bir kere ışık hızıyla yayılan bir dalga gibi olduğunu söylemişti. Şundan kaynaklanıyor demişti. Bu gök cisimleri, gezegenler, mesela güneş ya da yıldızlar uzayda bir eğilme meydana getiriyorlar. Zamanı ve mekanı büküyorlar. Bu zamanın ve mekanın bükülmesinden mesela böyle gergin bir çarşaf varsayalım. Üzerine bir şeyin koyduğumuzu varsayalım. Ne oluyor onun etrafında? Bir eğilme meydana gelir değil mi çarşafta?
Evet.
O taşın veya işte cismin ağırlığından dolayı. Hı hı. Sizin bıraktığınız onun etrafında dönen herhangi bir şey ona yaklaşma eğilimdedir. Onun dışına çıkmamaya eğilimdir değil mi? O eğimden dolayı.
Evet.
İşte Einstein'ın ortaya koyduğu genel görecelikte buydu. Zaman ve mekandaki bu bükülme dedi gök cisimlerini etrafında tutuyor. Ve buna da gravite işte yer çekim adı verilmişti biliyorsunuz.
Evet.
Fakat bu kuantum düzeyinde atomun alt parçacıklarına inildiğinde açıklayıcı olmuyordu. Bundan dolayı da kuantum mekaniği denen bir bilim dalı gelişti 20. yüzyılda. Fakat bunların hepsi tabii şunu kanıtlıyor. Yani varoluştaki mükemmelliği kanıtlıyor. Çünkü ortaya konan çok büyük kusursuz bir düzen var. Yani hiçbir şekilde rastlantı olmayan, anan yaratılışı ispatlayan, böyle Allah'ın yarattığı kusursuz bir düzen var. İşte bu bütün bu bilim dallarındaki araştırmalar, o CERN deneyleri de Higgs parçacığı veya Higgs bozonlarının varlığı, bunların hepsi Allah'ın yaratmasını kanıtlıyor. Çünkü düşündüğümüz zaman mesela örnekleri devam ettirelim. Bakın şimdi atomdaki şeyler. Mesela 15 milyar yıldır ilk yaratıldıktan beri elektronlardan tek bir tanesi bile diğeriyle çarpışmamıştır. Ve hiçbir zaman da çarpışmazlar. Şimdi sırf şu, değil mi? Allah'ın sonsuz aklını kanıtlıyor. Tabii.
Evet.
Çünkü 7 tane düzlem var. Bir düzlemde 100'e yakın elektron olabiliyor. Değil mi? Düzlemin düzeyine göre. Ve bunların hiçbir şekilde çarpışması söz konusu değil ki. Milimetrenin 10 milyarda biri bir alanda hareket ediyorlar.
Evet, oldukça küçük.
Evet, yani mesela dünya üzerinde gerçekleşen hiçbir darbe, çarpışma ya da patlama ne atomu, ne çekirdeği, ne de elektronu yerinden oynatamıyor. Şimdi bu çok büyük bir mucize değil mi?
Evet.
Balyozu vuruyorsunuz bir maddeye, dinamitle patlatıyorsunuz. Hiçbir şekilde elektronlarına, onun çekirdeğine zarar veremiyorsunuz. Ki ne kadar hassas bir yapıları var. Bakın milimetrenin 10 milyarda kadar biri bir alanda saniyede 2000 kilometreli, 100 bin kilometreli hareket ediyorlar. Ama böyle üzerine vurduğunuz bir darbe hiçbir şekilde etkilemiyor
böyle
onları.
Böyle bir teknoloji daha geliştirilemedi mi hocam? Yani atomun yapısını değiştirmek için.
Şimdi şöyle, tabii fizyon ve füzyon denen olaylar var. Yani atomların birleşmesi ve ayrışması. Ama atom birleştiği zaman başka bir atom oluyor. Fakat yine o atom olarak devam ediyor. Yani hiç kusursuz bir şekilde devam ediyor. Yani bir bozulma olmuyor, bir sarsılma olmuyor. Ya da atom bölündüğü zaman yine bölünüyor, elektronlara ayrılıyor, protonlara ayrılıyor. Fakat iki atom yine kusursuz bir şekilde devam ediyor.
Evet,
dolayısıyla
maalesef.
Bu bize bakın bir de tabii şimdi devam ederken öyle olaylar var ki o saydığımız dört tane kuvvet var. Arasında aklın kavrama sınırlarının ötesinde hassas dengeler var. Yani yer çekimi biraz fazla farklı olsa, çekim biraz farklı olsa gravite bütün hayat olmuyor. Güçlü nükleer kuvvet biraz farklı olsa yine olmuyor. Zayıf nükleer farklı olsa yine kainat, evren oluşmuyor, hayat olmuyor. Yani sadece olması gerektiği kadar demek ne demektir o? Sonsuz bir aklın yaratması demek çok açık bir şekilde.
Evet,
atom. Bir de bahsettiğimiz ufaklık 1 milimetrenin 10 milyarda biri. Yani bir düşünmek gerekiyor. Onun içinde elektronlar... Yani çekirdekten oldukça uzak yapıda. Mesela ben burada çekirdek olsam atomu, elektronlar benden bir kilometre ötede dönüyor. 7 ayrı yörüngede 100 bin kilometreye yakın hızla dönüp birbirlerine 15 milyar yıldan beri çarpmıyorlar. Bu bir aklın, kudretin ürünü ve sanatı olduğu çok açık.
Evet.
Ve atoma da hiçbir şey olmuyor. Ağaç, mesela ağacı yakıyorsunuz ama atoma bir şey olmuyor. Atom yapısını yine koruyor. İşte dediğiniz gibi vuruyorsunuz balyosla veya patlatıyorsunuz şeyle, dinamitle, yine atoma bir şey olmuyor. Çok muazzam bir sanat ve yapı yani. Evet. Allah'ın yarattı maşallah. Maşallah.
Mesela dediğim gibi çekirdek elma büyüklüğünde olursa elektronlar 50 kilometre uzakta oluyor. Yani tabii. Çok büyük boşluklar var. Maddenin dolayısıyla yapısının tabii bundan saydam olduğunu anlıyoruz. Ve dışarıda bizim anladığımız anlamda bir ışık yok. Işık bizim beynimizin içerisindeki yaşadığımız alanda oluşan bir algı olmuş oluyor. Çünkü dışarıda sadece foton denen parçacıklar var. Değil mi? Işığı oluşturan. Bu foton denen parçacıklar da bir renk söz konusu değil. Maddenin ayrıca yapısı da zaten renkli değil. Boşluktan oluşuyor ve renksiz. Kapkaranlık daha doğrusu. Değil mi? Güneş de bu şekilde. Işık kaynağı olabilecek her şey de bu şekilde. Güneşin çünkü güneş de atomlardan oluşuyor neticede. O da büyük boşluklar içerisinde. O da transparan. Onda da ışık yok. Dolayısıyla biz bu varsaydığımız madde, dışarıda varsaydığımız madde aslında bizim zihnimizin içinde olan bir algı olmuş oluyor. Bakın. Bu çok önemli. Ve anan yaratılıyor. Kur'an'da bize bildirilen gerçek de bu şekilde ve teknik bir gerçek bu zaten. Bilimsel gerçeklerin de ispatladığı bir gerçek. Neyse şimdi biz atoma devam edelim. Mesela kesme şekeri tanesindeki atomların her biri kum tanesi kadar olsaydı, o atomları kum tanesine büyüttüğümüzü varsayalım. Bu atomların tamamı dünyanın tümünü karalar ve denizler dahil olarak yarım metre kaplayacak bir katman oluştururdu. Yani o kadar çok sayıda atom var ki kesme şekerin içinde bile. Onu kum tanesine büyüttüğünüz zaman bütün kum dünyayı kaplıyor. Yarım metre yüksekliğinde bir kum. Okyanuslar dahil olmak üzere, bütün karalar dahil olmak üzere. O kadar çok sayıda bir atom. Elektron protonun 2000'de biridir. Atomların birbirine bağlanması aralarındaki elektron alışverişiyle mümkün olur. Bu alışveriş sonucunda madde ortaya çıkıyor. Şimdi birbirinden tamamen farklı olan tahta, yaprak, hücre, koltuk, araba, güneş, yağmur, karanfil, beton, bulut gibi maddelerin tamamı bunların farklı renkleri, kokuları, tatları elektronların bu alışverişi vesilesiyle vardır. Bakın çok önemli. Yani normalde aslında hiçbir maddenin bu tahtanın ya da bu metalin birbirinden farkı yok.
Hepsi aynı atomlardan oluyor değil mi?
Evet. Aynı atomdan ziyade aynı elektron ve protonlardan oluşuyor. Yani tıpatıp aynısı birbirinin. Evet. Sadece proton sayılarındaki farklılık meydana getiriyor. Mesela demirde 26 tane proton var. Atomda şeyde altında 79 tane var. Bunun gibi 109 tane element var böyle proton sayısına göre.
Evet.
Bu atomların birbiriyle olan bağlanmalarından dolayı da sınırsız sayıda madde çeşidi oluşuyor bizim bildiğimiz anlamda. Kimisi et oluyor mesela, kimisi yaprak oluyor, kimisi tahta oluyor, kimisi titanyum oluyor, kimisi bakır oluyor, kimisi havayı oluşturuyor. Yani böyle bunların arasındaki tek fark proton sayılarındaki farklılık.
Mesela kendimiz, biz değil mi en ufak her şeyimiz atom ama can var. Mesela Allah'ın hay sıfatı var, hayat veren.
Evet.
Onunla hayat vermiş. Hissediyoruz, konuşuyoruz, evet. Değil mi? Duygularımız var, tefekkür ediyoruz, düşünüyoruz. O ruha ait.
Evet.
İşte ruhun varlığını ispat eden çok önemli bir gerçek ve ruh da Cenab-ı Allah kendi ruhundan bize üflediği ayetin ifadesiyle şeytanın Allah'a sınırım. Şüphesiz insanı biz yarattık ve ona ruhumuzdan üfledik diyor.
Evet.
Evet işte bizde insanda o var. Allah'ın ruhu var inşallah. Yoksa geri kalan her şey atom.
Yani evet, insan,
bir farkımız yok yani diğer farkı... atom. Evet yani Allah'ın ruhunu taşıması.
Evet maşallah.
Evet devam edelim. Elektronların durabildiği çeşitli enerji seviyeleri yörüngeler var. Bunlar enerji seviyeleri. Elektronlar bunların arasında yer değiştirebiliyorlar ama asla ara bölgede olamıyorlar. Yani mutlaka bir enerji düzeyinde oldukları zaman farklı bir düzleme geçiyorlar. Bu düzlemlerin sayısı da 7. Bakın bu da çok manidar. Çünkü Allah gökleri ve yeri 7 kattan oluşturduğunu söylüyor.
Evet.
Atomun da 7 katı var. Özel bir yaratılış Allah'ın değil mi ortaya koyduğu bir yaratılış olduğunu bu da ispatlıyor bu bakımdan. İki atom arasındaki elektron alışverişi çok düşük enerjiyle gerçekleşiyor. Bu yaşamın devam edilmesi için bizlere verilmiş de büyük bir nimet. Çünkü bu durum hücrelerimizden kullandığımız eşyalara, gökyüzünün ve dünyanın varlığına kadar her şeyin varoluş sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Mesela balonu bir yünle sürtsek, bıraktığımız zaman ne oluyor? Gidiyor tavana yapışıyor değil mi? Bir elektrik yükü meydana geldiği için yapışıyor. Neden dolayı yapışıyor? Çünkü bir elektron farklılaşması oluyor. O kaybettiği elektronları, yüne kaybettiği elektronları alıncaya kadar tavanda duruyor. Aldıktan sonra da düşüyor. Bu kadar kolay bir elektron alışverişi söz konusu ama bu yaşamın var olması için de çok büyük bir nimet.
Maşallah.
Bu elektron alışverişi düşük enerjide olabildiği gibi atomlar birbirlerine bağlanıp molekülleri oluşturabilirler. Hücrelerimiz için de bu geçerlidir. Moleküllerin birleşip hücreleri meydana getirmeleri, ve hücrelerin de işlevlerini gerçekleştirebilmeleri iki atom arasındaki bu elektron değişiminin az enerjiyle gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Mesela enzimlerin düşük enerjiyle çalışmalarının sırrı da bu. Normalde tek bir satır okumak için binlerce yıl gerekirdi ama enzimler olduğu için bir saniyeler içerisinde okuyabiliyoruz. Yani enzimlerimiz olmasa, bir eksiklik olsa o kadar ağırlaşıyor ki zaten olmuyor da hayat. Yani olmadığını varsaysak binlerce yıl sürüyor bir satır şeyi okuyabilmek. O derece bir şey, farklılık meydana getiriyor. İşte bu kolaylık elektronların düşük enerjiyle bir başka atoma rahatça geçebilme yapmalarından kaynaklanıyor, geçiş yapmalarından. Elektronlar kendi eksenleri etrafında da dönüyorlar. Buna spin deniyor. Bu dönüş olmasaydı bütün elektronlar tek bir yörüngede birikirdi. Elektron alışverişi gerçekleşmezdi. Ve bugün var olan molekül ve madde oluşmazdı. Bakın çok hassas bir düzen var.
Evet. Ya,
mutlaka olması gerektiği gibi değil mi? Ve çok kompleks yaratılış var. Yani baktığınız zaman çok detaylı ve muhteşem detaylar var. Yani hiçbir aksaklık yok. Aksine mükemmel bir düzen söz konusu. Bir elektronun yanında onun tam ters yönüne doğru dönen ikinci bir atomun yanında bir atom bulunur. Bu kuralın varlığı atomların diğer atomlarla ilişki kurmalarını sağlar. Eğer bu kural olmasaydı, yani iki atom yan yana aynı yöne doğru dönselerdi, yine moleküller oluşmazdı. Nötronların elektriksel yükleri yok ama protonları birleştirmeye yarıyorlar. Pek çok bilim adamı da nötronların bu işi gerçekleştirmek için özel olarak yaratıldıklarına inanmaktadır. Hakikaten tabii, protonların bir arada durması da bir mucize.
Fizikçilerin sözleri var mı orada, sen de şu anda hazır da bilmiyorum ama değil mi fizikçiler zaten?
Evet.
Yani mesela maddeye diyorlar, madde eminiz ki maddeden oluşmuyor diyorlar mesela. Yani böyle fizikçilerin çok güzel görüşleri
onun var. Aslında filmi seyredelim. Burada güzel bir film var o konuyla ilgili. Bakın. Pardon. Hata oldu. Evet. Bakın diyor ki
okuyalım evet.
Her nasılsa bu hiçbir şeyden meydana geldi diyor, madde için söyleniyor bu. Bundan da beyaz kuantum, hiçlik.
Sıfır hacim diyorlar değil mi hocam?
Evet.
İnatla.
Bu maddenin ortaya çıkışında işte zaten yokluktan var olması o yaratılışı kesin olarak kanıtlıyor.
Evet.
Nasıl olur da bilinçli beyin gibi bir madde, deneyim gibi maddesel olmayan bir şeyi meydana getirebilir? Eğer bir kuantum fizikçisinin gözlerinde korku görmek isterseniz diyor, ona sadece ölçme problemi deyin. Çünkü ölçtüğünüz zaman her şey değişiyor. Ölçüm problemi şudur. Bir atom yalnızca belirli bir yerde gözükür. Eğer ölçerseniz, başka bir deyişle diyor, devam ediyor. Bir atom her yerdedir. Ta ki bilinçli bir gözlemci ona bakmaya karar verene kadar. Böylece ölçüm veya gözlem tüm evreni meydana getirir. Bakın bu çok önemli söyledikleri. Yani gözlemleyen varsa madde demek vardır bu. Bunu bilim adamları söylüyorlar.
Evet.
Yani algılayan varsa madde var. Şimdi evet. Çok daha önemli şeyler söyleyecekler bakın. Yalnızca bilinçli varlıklar gözlemci olabilirler. Öyleyse biz realitenin tam varlığına, derinlemesine bağlıyız. Yani bir bilinç gerekiyor maddenin algılanabilmesi için. Bu olmadan burada olan sadece genişleyen olasılıkların süperpozisyonu olurdu. Devam ediyor. Gerçekten olan tanımlanan bir şey olmadan milyonlarca ve milyonlarca küçük kütleli enerji ve ışık, fotonlar ve elektronlar onlar izafiyet ve kuantum mekaniğine göre bakın hiç var olmayan hayali üç boyutlu katı dünyayı meydana getiriyorlar. Buyurun. Bilimsel açıklama. Bilim adamları söylüyor bunu. Ne zaman parçacıklara bakmaya çalışırsak belirli bir düzeyin ötesinden gözlemin tam hareketi onları değiştirir. Şimdi burada söylenen bu çok teknik bir gerçek. Bakın diyor ki bilinçli bir gözlemci, yani algılayan varsa madde var. Zaman var çünkü Big Bang'te bunun oluştuğunu söylüyoruz değil mi? Sıfırdan yani yokluktan Allah'ın yarattığını. Dolayısıyla bir bilincin olması gerekiyor. Dolayısıyla maddenin algı olduğunu anlıyoruz. Bakın çok teknik önemli bir gerçek ve bunu bilim adamları söylüyor. Şimdi hakikaten baktığımız zaman tekrar düşünelim. Hocamızın üzerinde ısrarla durduğu ve vurguladığı konu bu. Dışarıda fotonlar var değil mi? Madde ışık olarak Işık fotonlardan oluşuyor. Fotonlar çok ufak parçacıklar. Elektronlardan yayılan, değil mi? Çok minik parçacıklar bunlar. O kadar ufak ki böyle milimetrenin neredeyse katrilyonda biri büyüklüğünde. Evet. Ve ışık hızıyla hareket ediyor. Bunlar bizim gözümüze geldiğinde gözün sinir tabakasında bir takım uyarılar meydana getirip elektrik sinyallerini oluşturuyorlar. Göz sinirde bu elektrik sinyallerini, çok küçük elektrik sinyalleri bunlar, böyle milivolt düzeyinde, beynin arkasındaki görme merkezine getiriyor. Ve görme merkezinde biz üç boyutlu, küçücük bir yer orası böyle, üç boyutlu, renkli bir dünya algılıyoruz. Fakat buradaki gerçek şu, biz hiçbir zaman algılarımızın dışında bir şeyi ne görebiliriz, ne duyabiliriz, ne dokunabiliriz, ne tadına varabiliriz, ne koklayabiliriz. Algılarımız, bizim bir kere kontak, yani bağlantılı olduğumuz sadece algılarımızdır bizim. Hiçbir şeyin aslıyla muhatap olamayız. Çünkü elektrik sinyalleriyle muhatabız. Ve elektrik sinyallerinden böyle bir yorum oluşuyorsa beynimizin içerisinde küçücük bir bölgede. Dolayısıyla biz yani madde var ama aslına hiçbir zaman ulaşamayız.
Evet.
Bakın bu çok önemli. Biz algılarımızla muhatabız. Peki algıları yaratan kim? Allah. Çok açık değil mi? O algıları biz yaratmadığımıza göre ve aslıyla hiçbir zaman muhatap olamadığımıza göre Allah'ın bizim için yarattığı ve anan yaratılış, Allah bildiriyor Kur'an'da. Anan yarattığı algılarımızla muhatabız. Ve bu bilimsel de bir gerçek ve Kur'an'da da bildirilen bir gerçek. Bakın anan yaratılışla ilgili Kur'an'da çok sayıda ayet de vardır inşallah. Ona da bakalım Altun, sen devam edersen ben onu buldum aslında. Hemen açabiliyorum. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Hakikaten Allah bütün kainatı sonsuz kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Bakın her an, her an diyor Allah, kudreti altında tutuyor. Hakikaten bütün kuantum hareketlerini, elektron hareketlerini her an kudreti altında tutuyor Allah. Kendileri yaratılıp dururken, bakın yaratıp bıraktığı değil, değil mi? Yaratılıp dururken hiçbir şey yaratamayan şeylere mi ortak koşuyorlar? Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, Allah sürekli bir yaratılış bildiriyor Kur'an'da. Ananın yaratılış bildiriyor. Sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyor iseniz kesin kanıtınızı getiriniz. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuna varmıyorlar. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Bakın çok önemli, emir bunların arasında durmadan iner. Yani Allah her an her şeyi kudreti altında tuttuğunu ve emrin sürekli indiğini bildiriyor. İşte bundan dolayı zaten evrendeki 10 üzeri 79 tane atomun elektronları birbiriyle hiç çarpışmıyor. Kuantum hareketleri o kadar büyük bir düzen oluşturuyorlar ki Allah'ın çünkü sonsuz kudretiyle her an kudreti altında tutmasından dolayı. Dolayısıyla an an yaratılış olduğunu anlıyoruz. Evet. Hakikaten bizi bilim de tam bu noktaya getiriyor. Yani biz algılarımızla muhatabız ve an an Allah tarafından yaratıldığını da anlıyoruz. Ve bilim adamlarının söyledikleri de çok manidar tabii. Dışarıda diyor ne diyordu? Bizim anladığımız anlamda elektronlar, atomlar yok. Bir algılayan bilinç varsa varlar. Yoksa diyor hayali diyor, yani değil mi madde için? Bu lafı
bilim adamları söylüyor. Ama onlar sanki maddenin olmadığını birazcık iddia ediyorlar hocam.
Evet.
Yani aslında ama, yaratılmış bir şey var. Bir varlık var ama o bize elektrik sinyalleriyle yorumlanıyor bizde.
Evet. Onu da şundan anlıyoruz. Bakın Allah'ın hiçbir şey bir kere kaybolmuyor. Allah'ın sonsuz hafızasında, levh-i mahfuzda sonsuza kadar var. Yani bizim çocukluğumuz, Hazreti Yusuf'un kuyuya bırakılmış hali şu anda bırakılıyor. Bir de zamansızlık boyutunda düşünürsek Allah zamandan da münezzeh. Evet. Değil mi? Peygamberimizin yaptığı savaşlar, ondan sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atılışı, ondan sonra Hazreti Musa'nın bir sandığın içerisinde bebek olarak bırakılışı, Allah'ın sonsuz hafızasında hiçbir zaman kaybolmuyor. Sonsuza kadar var.
Evet.
Biz aslıyla hiç muhatap olamadığımız bir şeyden bahsediyoruz. Biz sadece algılarımızla muhatapız. Bakın bu bilimsel bir gerçek. Yani kimse bunun aksini iddia edemez. Çünkü bu biyoloji kitaplarında, lisede bile öğretilen bir gerçek bu. Elektrik sinyallerinin gelip beynimizde, beynimizin onu yorumladığı ve bizim şu kadarcık bir bölgede yaşadığımız ve onun dışına hiç çıkamadığımız. Mesela şimdi ben çok açık, yani biliyorum. %100 biliyorum. Teknik bir gerçek bu. Ben bu oda benim içimde. Siz de benim zihnimde oluşan görüntülersiniz. Ben hiçbir zaman bunun dışına çıkamam. Hayatım boyunca da çıkmadım. Asla da çıkamam. Yani benim bedenim de buna dahil. Beden görüntüsü de aynı odanın içerisinde yaratılıyor benim için. Dolayısıyla ben zaten dışarıda ne var, dışarı çıkıp bakamadığım için aslıyla muhatap olamam zaten.
Evet.
Ben sadece algılarımla muhatabım. O da Kur'an'da bildirilen gerçeklerle de çok mutabık olmuş oluyor.
Yani yaratılanın gerçeğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Değil mi hocam?
Bakın şimdi bir ayetlerle o zaman cevap verelim de sizi çok güzel açıklayıcı ayetler. Tam sorduğunuz bu konuyla ilgili bakın. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir kere yani bunu ayetin dışında söylüyorum. Görüntüyü ve algıyı yaratan Allah. Değil mi?
Evet.
Allah bunu bildiriyor Kur'an'da. Bakın şöyle. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Bakın onları sana uykunda az gösteriyor. Demek ki görüntüyü yaratan Allah. Değil mi? Rüyaları, görüntüyü yaratan Allah. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız. Allah dilediği şekilde gösteriyor. Değil mi? Algıyı dilediği şekilde yaratıyor. Ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik kurtuluş bağışladı. Çünkü o elbette sinirlerin üzerinde saklı duranı bilendir. Enfal suresi 43. Karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için onları gözlerinizde az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. Değil mi? Çok açık bir şekilde Allah bildiriyor.
Evet.
Allah'ın dilediği şekilde yarattığını, dilediği şekilde tecelli ettiğini.
Allah başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Allah size şah damarından yakındır diyor.
Evet.
Şah damarı insanın kendi içinde.
Evet.
Yani Allah'ın şah damarından bize yakın olması ve bizim damarımızın kendimize yakınlığından daha yakın. Yani Allah o mesela demin bahsettin ya, yani vücudum da o zihinde görüntünün içinde, her şey de o görüntünün içinde. İşte Allah öyle tecelli ediyor. Orada o görüntüyü gösteriyor. Allah mesela sizi deneyeceğim diyor. Değil mi? Biraz açlık, biraz korku, biraz mallardan, canlardan ismeli. Allah ne gösteriyorsa onu görüyoruz.
Evet.
Biz. Yani Allah denemeyi Allah yapıyor. Çünkü o görüntüyü Allah gösteriyor ve onunla da bizi deniyor. Hangimizin daha iyi davranışlar yapacağını denemek için diyor hanginizin. Bizim üzerimize düşen bütün her şeyin yapanın Allah olduğunu takdir etmek, onu takdis etmek, yüceltmek, Subhanallah demek.
Evet.
Ve her şeyi Allah'a vermek. Bütün gücü, kudreti.
Tabii
mesela ki. Ben konuşuyorum ama beni konuşturan Allah. Onu Allah'a verince benim için bir güzel ahlak oluyor, güzellik oluyor. Yoksa ben yapıyorum desem değil, benim ses yaratma gücüm de yok. Yani onu algılatma gücüm de yok.
Evet.
Seçme gücüm, hiçbir şeyim yok esasında. Yani onları bilmek, değil mi? Her şeyi yapan Allah. Bunu bilmek, buna iman etmek ve böyle yaşayarak o güzel ahlakı göstermek. Yani.
Evet.
Hocam, maddenin gerçeğini algılayamayız dedik. Hani Allah... Allah-u Teala'nın bize gösterebilir, yani gösterdiği kadarını görebiliriz, algılayabiliriz inşallah. Peki gerçeğini gördüğümüz hiçbir madde yok mudur?
Mesela şöyle düşünelim. Rüyalar Allah tabii çok hikmetli yaratılmış. Yani o çok büyük delil. Aslında oradan anlaşılıyor. Yani değil mi? Herkes uykusunda, her uykusunda olmasa bile rüya görür. Yani rüyada ne oluyor? Aynen bu şekilde olduğu gibi bir madde oluyor mu? Oluyor. Değil mi? Görüntü oluyor, insanlar oluyor, manzara oluyor, arabanıza biniyorsunuz, rüzgar hissediyorsunuz, sıcağı, soğuğu hissediyorsunuz. Bakın sıcak var, soğuk var, güneş var. Değil mi? Güneşin ışığını hissediyorsunuz, yağmur yağıyor, bazen ıslanıyorsunuz, üşüyorsunuz, hasta olabiliyorsunuz. Değil mi? Canınız yanıyor rüyada, korkuyorsunuz. Uyandığınız zaman ne oluyor? Bir yatak görüntüsü yatağın içinde ve bunların hiçbirinin o anlamda olmadığını fark ediyoruz. Var ama o anlamda yok değil mi? Rüyada
mutlak
olan
bir şey olmadığını yani.
Evet, evlerin içinde oluyorsunuz.
Size gösterildiğini.
Hatta ilk defa karşılaştığınız şeyler oluyor değil mi? Ortamlar oluyor böyle. Bana çok olur, herkese de olur yani böyle. Yepyeni evler, yepyeni insanlar, hiçbir hayatımda görmediğim insanlarla konuşurum, muhatap oluyorum. İtiş kakış kovamaca oluyor bazen böyle duruma göre. Fakat uyandığınızda bunların hiçbirinin olmadığını görüyorsunuz. Ama rüya var yani, rüyadaki algı Allah'ın sonsuz hafızasında sonsuza kadar var inşallah. İşte rüya çok önemli bir delil. Zaten bakın Allah biraz önceki ayeti tekrarlarsak, Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız. Bakın Allah gösteriyordum diyor, yani ben gösteriyorum diyor. Değil mi? İnşallah. Buradan zaten anlaşılıyor. Zaten bakın teknik bilimsel gerçekler de bunu ortaya koyuyor. Hocamız demiştik yani 2012 yılında, değil mi? Bu konu net olarak anlaşılmaya başlayacak inşallah insanlık düzeyinde. Hakikaten bilim o noktaya geldi. Bu yapılan CERN deneyleri, fiziğin geldiği nokta. Bakın bunlar bilim adamı. Hı hı. Fizikçi bunlar değil mi? En üst düzey. Yani dünyanın en öne gelen fizikçileri söylüyor bunu.
Şimdi söylediğimizi anlatıyorlar işte onlar
da. Bilimsel olarak, bilimsel açıklamayla anlatıyorlar. Bilim de bunu söylüyor. Kur'an da aynı şekilde tabii. Kur'an'da da tam mutabık bir ilim. Bakın mesela Allah her yeri sarıp kuşattığını bildiriyor. Değil mi? Allah çünkü bakın maddeyi, mekanı ve zamanı insan için yaratmış ama hepsinden münezzeh. Değil mi? Big Bang'le yoktan yaratıyor Allah zamanı, mekanı ve maddeyi. Hı. Ama Allah her yeri sarıp kuşatan. Bunu da Kur'an'da bize bildiriyor. Bakın Allah yani her yerde anlamında. Bakın şöyle ayetlerde şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarı insanın boynunda beynine giden damar. Beyni suluyor. Şimdi şah damarından daha yakın maddi olarak hangi yapı var insanın içinde? Böyle bir yapı yok. Yani en yakın artık o zaten. Evet. Beyne giden damar böyle. Değil mi? İçinde. Allah ondan daha yakınız diyor. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerse ne varsa hepsi onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Bakın işte bu çok önemli. Allah her yeri sarıp kuşatan olduğunu bildiriyor. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakın nereye dönseniz evet. diyor, Allah'ın yüzü orasıdır diyor. Yani biz aslında tabii mekan yani uzay boyutu bizim için yaratılmış olan bir boyut. Aslında düşündüğümüzde değil mi? Mesela diyoruz ki 15 milyar ışık yılı büyüklüğünde bir evrenin içinde yaşıyoruz. Aslında bunların hepsi bizim değil mi? Zihnimizin, beynimizin içindeki şu kadarcık bir yerde oluşuyor. Evet. Onu unutmamak lazım. Yani mekan derken tabii aslında Allah'ın tabii o kadar üstün bir yaratılış sanatı var ki hakikaten insan yani doğduğundan beri bununla da büyüdüğü için doğru olduğunu varsayıyor. Ben yani yemin de edebilirim uzakta olduğuna, karşısı olduğuna. Fakat bilimsel gerçekler bana bunun aksini söylüyor. Yani her şey benim içimde. Ama Allah'ın işte bu yaratma sanatındaki ustalık.
Uzaklık diye bir kavram da yok aslında değil mi hocam?
O anlamda yok tabii ki. O evet. anlamda yok. Yok evet. Yani bilimsel bir gerçek bu. Yani ben zihnimin içinde yaşıyorum. Hiç çıkamıyorum oradan. Ama karşısı var sayıyorum. Değil mi? Elim var. Elimi uzatıyorum. Uzanıyorum. Bir mesafe var. Mesafe küçülüyor gibi. Evet. Rüyamda da oluyor bu ama aynısıyla oluyor. Uyandığımda hiç kıpırdamadan yattığımı görüyorum ama ondan sonra. İşte rüyada çok önemli bir delili bunun aslında.
Evet.
Evet.
Bu arada Gaziantep bizim için özel de bir şehir. Konferanslara başladığımız 98 yılında ikinci konferansı Gaziantep'te yapmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de katılmıştım. Rahmetli milletvekili abimiz Bedri İnce Tahtacı çok yardımcı olmuştu, organizasyon yapmıştı. Çok güzel bir konferans vermiştik orada. İşte evrim teorisinin geçersizliği ve yaratılış gerçeğini ikinci olarak Gaziantep'te başlamıştık ki şu an 3000'in üzerinde oldu konferanslar. O yüzden maşallah. Antep'in öyle çok güzel bir anımız ve bizde çok değeri vardır. Aynı zamanda bu sene Bediüzzaman Hazretleri'nin 50. vefat yıl dönümüydü evet. ve çeşitli etkinlikler oldu ve Gaziantep'te bu sene ev sahipliği yaptı. Bediüzzaman'ı anma ve anlama toplantılarına yaklaşık 20 gün evvel 23-24 Mart tarihlerinde Gaziantep ev sahipliği yaptı. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Nasıl? O yüzden de kutluyorum. Çok güzel bir şey. Yani Bediüzzaman Hicri 13. yüzyılın müceddididir.
Evet.
Yani Allah tarafından görevlendirilmiş hakikaten çok önemli eserleri olan şahsiyetiyle de yaşamıyla, hayatıyla, ahlakıyla, mücadelesiyle verdiği örnekle hakikaten çok kıymetli, hala eserlerinden derinlemesine istifade ettiğimiz büyük bir müceddittir. İnşallah Hazreti Mehdi'yi de müjdeleyen büyük bir evet. müceddittir. O yüzden Antep'in ev sahipliği yapması da anlamlı, güzel. Allah razı olsun onlardan.
Evet,
biraz da konuyu değiştirmiş oluruz. Hem başka bir de isterseniz biraz okuyalım. Aradan İnşallah. Sonra tekrar devam ederiz.
İnşallah.
Belki sen de şey yeni filmi kontrol edersin evet. arada. Şimdi bu Cübbeli'ye Cevap kitabından okumak istiyorum. Bir yorumcunun alıntısı Ayhan Karaca diye Tokat'tan yazmış. Mehdiyetle ilgili konularda işte o Cübbeli'nin televizyondaki bazı şeylerine okuyucular, halkımız güzel yorumlar yapmışlar. Onlardan toplanmış bir kitap bu. Şöyle demiş kardeşimiz. Fethullah Gülen Hoca Efendi'den bir alıntı yazmak istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile alakalı hadis-i şeriflere de iki örnek vermek yerinde olsa gerektir. Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. Mehdi Fatıma evladındandır. Alıntısı İbn-i Mace, Fiten 34 Darimi Mehdi. İbn-i Mace'de, Kütübiste'de geçen bir hadis.
Evet.
Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa, Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak. Ehli Beyt'ten birini gönderecektir. Bu da Ahmet bin Hanbel'den. 2. cilt 117-118 sayfalarda. Kütübiste. Cenab-ı Hak rahmetinin eseri olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında Müslüman topluluklarının bozulmaya uğradığı dönemlerde bir muslih, ıslah edici, bir müceddit, dini yenileyip aslına döndüren, bir halife-i zişan, İslam topluluğuna lider bir kişi, bir kutbu azam, zamanının en büyük dini lideri, bir mürşid-i ekmel, üstün bir yol gösterici ya da bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip yani bozulmayı önleyen milleti ıslah etmiş, din-i Ahmediyi yani İslam'ı muhafaza buyurmuştur.
Maşallah.
Bu hususu konuyu nazara veren, ilgilere sunan ve siyaset sahasında Mehdi-i Abbasi başarılı kişiler için bir benzetme olarak kullanılır. Diyanet aleminde Gavs-ı Azam, zamanın en büyük alimi Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, Nakşibendiliğin kurucusu Muhammed Bahaüddin, Aktab-ı Erba, yani dört ünlü ehli sünnet alimi olarak bilinen kişiler ve 12 imam, Hazreti Ali'nin soyundan gelen 12 halife gibi zatları misal örnek gösteren Bediüzzaman der ki, madem onun adeti öyle ceryan ediyor, işliyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, gerektiğinde ayet ve hadislerden hüküm çıkaran bir alim, hem en büyük bir müceddit, dini yenileyici, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, insanlara doğru yolu gösteren, hem kutbu azam, zamanın en büyük dini lideri, olarak bir zat-ı nuraniyi, nurlu bir şahsı gönderecek ve o zat da o kişi de Ehl-i Beyt-i Nebevi'den yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır.
İnşallah.
Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretlerinden aktardığı bu yazıların devamında Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin gelişi için tarih de vermiştir. Şu an Bediüzzaman'ın verdiği o zaman dilimin içindeyiz.
İnşallah.
Demiş, evet, Ayhan Karaca kardeşimiz. Doğru söylemiş maşallah.
Evet maşallah.
Evet doktor hocam eğer devam
evet,
etmek
birazdan
düşünüyorsan.
Birazdan gösterir evet. Atomun yapısı da çok büyük yani iman hakikatleri. Bu deneyler de onu kanıtlıyor. Yani Allah'ın tabii hep yaratmadaki sanatıyla karşılaşıyor. Ve doğadaki her şeyde bir mucize var. Dolayısıyla tabii bu materyalizmi, darvinizmi kökünden bitiren gerçekler bunlar. Yani bütün bilimsel evet. Gerçekler bu safsataları ortadan kaldırdı. Bunları işte daha fazla işte toplumda yayarak inşallah artık hiç kullanılması mümkün olmayan bir duruma gelmesi söz konusu. Bu da işte ahir zamanın bir gerçeği olmuş oluyor inşallah. Evet. Çünkü ahir zamanın ilk bölümünde bu bildiriliyor. Yani bu ateist felsefelerin önce çok büyük bir çıkış yapacağı, değil mi? Savaşların olacağı, kan dökülmesine sebep olacağı ki de hep bunların kökeninde Darwinizm var. Darwinizm çatışma mantığı. Yani çatışma niye olsun? Yani ne gerek? Yani bakın... ırklar arası çatışma faşizm oluyor. Evet. Hitler bunu uyguladı değil mi? Üstün ırk yok aşağı ırk var dedi ve Darwin'den aldı bunu. Darwin kendisi ırkçı. Karl Marx sınıflar arası çatışma dedi. Niye öyle bir şey olsun? Ve iddia etti işte işçi sınıfı kapitalist sistemi ortadan kaldıracak, hakim olacak, sınıf bilincine ulaşacak. Tamamen dinden, aile, millet, devlet kavramlarından arınacak ve sınıfsız bir toplum olacak diye. Bu öngörülerin hiçbiri doğru çıkmadı. Bunun için de kanlı Bolşevik ihtilalini yaptılar ve bütün dünya çapında komünist idarelerde yüz milyonlarca insanı katlettiler.
Evet.
Kapitalizm, bireyler arası çatışma dedi. Vahşi kapitalizm dünyada biliyoruz. Dünyanın önemli bir bölümü açlıktan kıvranıyor. bir bölümünde de vur patlasın çal oynasın şeklinde bir yaşam söz konusuydu. Bu kapitalist, vahşi kapitalist sistemden dolayı değil mi? İnsanları ezen bir sistem olmuştu. Emperyalizm, devlet arası çatışma dedi ve bunların hepsinin sonucunda Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte bu katliamlar yaşandı. Ondan sonra Hitler'in durumları ortaya çıktı. Hepsi Darwinizm'den kaynaklandı. Bundan dolayı da çok önemli işte. Ondan dolayı bu bilimsel delillerin üzerinde durmak, Allah'ın değil mi? Evet. Yaratmasını gösteren bize bilimsel delillerin üzerinde durmak son derece önemli oluyor bu bakımdan.
Tabii inşallah. İnşallah. Artık Darwinizm diye bir şey kalmadı. Bitti Allah'ın izniyle.
Evet.
Yani sadece son biraz çırpınışlar var onları savunanlar tarafından. O da ideolojik olarak, yani ideolojilerini kaybetmenin verdiği psikolojik bir travma desek ona herhalde yeridir. Yani tahmin ediyorum ondan ama işte, kaynaklanan.
Yani çok açık bir gerçek, evet.
Tabii yani yine böyle bazı gazetelerde haber yapmaya çalışıyorlar hafif hafif ama onlar bizim daha güçlü anlatmamıza vesile oluyor. Daha güçlü anlattıkça daha çok yeniliyorlar açıkçası. Daha mahcup oluyorlar. Bu sefer Allah'ın izniyle Allah'ın varlığı, sonsuz gücü, kudreti daha güçlü olarak insanların kalbine, aklına daha çok sinmiş ve imanları daha çok artmış oluyor. Ona vesile oluyor inşallah.
Konuştukça battıkları bir dönemdiler Darwinistler.
Tabii.
Diye düşünüyorum.
Tabii bu çıkışları hocamız dedi, bu yakınlarda sessizler dedi. Ondan sonra bayağı bir rezil etti. Çünkü Ida ve Ardi'de hocamızın müdahalesiyle dünya çapında özür diletti maşallah. Gerçekten özür diletti. Çünkü Ida diye bir lemur fosiliyle bir çıkış yaptılar. Bakın oradan bir örnek göstereyim size. Hemen arkasından hocamız müdahale edince tabii internet siteleriyle günlük hatta anan bir cevap veriliyor. Biliyorsunuz Darwinizm'e netcevap.org sitesi var. Burada anan cevap veriliyor. Bütün bu bilimsel dergilerdeki evrimci yayınlara ve basında çıkan haberlere. Ana siteli harunyahya.org sitesinde cevap veriliyor. Bundan dolayı hemen özür dilediler. Böyle öyle komik şeylerle çıkıyorlar ki bakın evrimde güya evrimin kayıp halkası bulundu. İşte bakıyorsunuz böyle haberler. Alın size bir tane daha. Buyurun. Habertürk'te biri, diğeri Akşam gazetesinde çıkmış. Sonra ama birdenbire bir bakıyorsunuz hocamızın tabii müdahalesiyle oldu bu. Yani bu evet. Durup dururken olmadı. Bakın hemen New York Times özür diledi ki New York Times dünyada duyuranlardan bir tanesiydi bu Ida diye. Hocamız lemur fosili, maymun fosili bu dedi. Bakın Ida diye bilinen diyor, iskelet fosil diyor, insanın atası falan değil diyor. Ne diyorlardı daha önce? Evrimin kayıp halkası bulundu. Hatta diyor ki bakın haberde ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Keşfi dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Hocamız müdahale etti, ne oldu? İda insanların atası değilmiş. Hemen özür dilediler. Maşallah.
Her seferinde böyle, evet. Öyle oluyor. Yani bizim gazetelerde yani enteresan tabii onlar ideolojik olarak herhalde bazı kesimler. Çünkü bilimsel bir gerçeği olmadığı ortada değil mi? Hocamız dünyadaki literatürde 350 milyon tane fosil var. 350 milyon fosil. Bunlardan 200 milyon yıllık balık var. İşte 150 milyon yıllık kuş var. Yani zaten yaratılış atlasında bunların fotoğrafları var gerçek ve ülkemizde birçok ilde de bunlar canlı olarak sergileniyor fosiller, orijinal fosiller. Halkımız da geziyor, görüyor.
Evet.
Birebir görüyor. Bunların hepsi mükemmel canlılar. 200 milyon yıl evvel neyse kuş şu anda da aynı yaşayanı var. Ne olmuş yani? 200 milyon yıldan beri değişmemiş canlı. Onlar değişti diyorlardı. Yani evrim var diyorlardı. Canlının kendisi işte fosiliyle birlikte değişmedi diyor. Yani evrim yok diyor. Hocam, 350 kanıtlar, milyon tane delil yani.
Kızı. Evet, kanıtlar her yerde olmasına rağmen hala bir diretme söz konusu. Çok az bir insan sayısı tarafından tabii ki.
Şimdi herkes vicdanını biliyor.
Yani
evet, çok marjinal kaldılar. Bir de bir inatla yani olmadığını bile bile. Mesela Charles Darwin daha kitabını yazarken bakın ara geçiş formu yoktur diyor. Ne demek ara geçiş formu yoktur? Bitti, evrim yoktur
evrim
demek.
Yoktur, tabii.
Evrim yoktur diyor. Yani çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Daha kitabı yazarken yani kitabın içinde var paragraf. Bakın gösterelim seyircilerimize. Dolayısıyla zaten Darwin'in kendisi söylüyor bunu evrim yoktur diye. Bütün evrimcilerde de aynı itiraflar var. Evet.
Hocam bir aramız varmış inşallah. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.